39. ayrım, sayfa 481. 21. kısım, yasa ve düzeni sağlamak. Mustafa Kemal 17 Ekim 1924'te Ankara'ya döndü. Meclis ertesi gün Musul konusunda İngiltere ile çıkan bir anlaşmazlığı tartışmak üzere toplantıya çağrılmıştı. 1922 yılında şimdi Irak'ın Kürdistan bölgesi olan Süleymaniye yöresine Kürtleri İngilizlere karşı kışkırtmak için bir Türk subayı gönderilmiş ama çabaları başarısızlığa uğramıştı. Bir tarih hatasıyla Asurlular olarak anılan Hristiyanlığın Nasturi mezhebine mensup yöre halkı, büyük savaş sırasında İtilaf devletleriyle işbirliğine girişmişti. Ve şimdi de Türk hükümetinin otoritesinin tümüyle yerleşmediği Hakkari yöresinin dağ köylerindeki evlerine dönmek istiyorlardı. Kısa bir süre Türk valiyi ellerinde tuttuktan sonra Türk birliklerince geri sürülmüşlerdi. İngilizler bu olayda Türk askerlerinin ateşkes hattını aştığını iddia ediyorlardı. 9 Ekim'de İngiliz hükümeti Türkiye'ye 48 saat içinde Türk birlikleri geri çekilmediği takdirde ateş açmakla tehdit eden bir ultimatum verdi. Türkiye henüz üye olmadığı Milletler Cemiyeti'ne başvurunca İngiltere'nin ultimatumu askıya alındı. 27 Ekim 1924'te toplanan cemiyet, Musul Anlaşmazlığı hakkında tam bir soruşturma yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere İngiliz ve Türk işgali altındaki bölgelerin sınırını Brüksel Hattı adıyla çizdi. Dipnot Tunçay, sayfa 110-113, Evans sayfa 87. Her iki taraf gerçekte istemediği halde her an savaş ilan edebilecekmiş gibi görünüyordu. Türkiye yeni dönemin başlama tarihinden iki hafta önce meclisi olağanüstü toplamakla Musul üzerindeki iddialarını savunmaya kararlı olduğunu gösteriyordu. Aslında Ankara'daki evinden olup bitenleri gözden geçirirken Mustafa Kemal'in esas sorunu Musul değildi. Yokluğu sırasında ev Anadolu'ya özgü dört köşe bir yazlık evden kuleli bir Avrupa villasına dönüşmüştü. Ankara garı yakınında yeni döneme yetişmek üzere bir parlamento binası inşa edilmişti. Doğu tipi kolonyal mimari tarzı Ankara'daki kamu binalarının tümünde görülecek olan milli üslubun ilk aşaması olarak biliniyordu. Bitişiğindeki bir zamanlar İttihat ve Terakki Kulübü olup sonradan parlamento olarak kullanılan eski binaya ise Halk Fırkası taşınmıştı. Avusturyalı ve Alman mimarların çağdaş çizgiler taşıyan, süsten arınmış dört köşe yapılarla Ankara'yı doldurmaya başlamalarına daha 10 yıl vardı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Doğu henüz bir kenara itilmemişti. Rumlardan ve Ermenilerden ticareti devralan ilk kuşak Türk esnaf bakkal dükkanlarına hala şark gibi adlar seçiyordu. Yaz boyunca muhalif basın hükümeti eleştiri yağmuruna tutmuştu. Gerçekten de eleştirilecek çok şey vardı. Balkanlardan akıp gelen göçmenler yerleştirilmeleri esnasında yönetimin yetersizliklerinden ve yiğicilikten şikayet ediyorlardı. Terhis edilen subaylar ve savaş sakatları, gaziler, iş ve emekli maaşı istemlerini aralıksız yineliyorlardı. Din okullarının kapatılması eğitim sisteminde boşluklar yaratmıştı. Mustafa Kemal'in eski arkadaşlarının çoğu karar vermede pay sahibi olabilmek için mücadele verirken bu şikayetleri fırsat bildiler. Hala üyesi oldukları Halk Fırkası içinde bir muhalefet grubu oluşturmuşlardı. Sayıca azdılar fakat hizmet sicili ve düşünsel ağırlık anlamında güçlüydüler. Muhalefet grubunun önde gelen iki ismi eski meclis başkanı ve başbakan Rauf Orbay ile eski meclis başkan vekili ve hükümetin İstanbul'daki temsilcisi Adnan Adıvar olağanüstü toplantı için Ankara'ya koştu. Mustafa Kemal Nutuk'ta 1927 Doğu illerine yaptığı geziden dönünce kendisini karşılayanlar arasında onların olmamasına şaşırdığını ve hemen orada bir komployla karşı karşıya olduğunu kanısına vardığını söyleyecekti. Dipnot Nutuk sayfa 567. Aslında karşı karşıya olduğu Türkiye'nin önde gelen milliyetçi liderlerinden bazılarının ülkenin değişim sürecinde söz sahibi olma haklarını savunan son bir kararlı duruştu. Kazım Karabekir 26 Ekim'de 1. Ordu Müfettişliğinden istifa ederken ordunun yeniden yapılandırılması konusundaki raporlarına kulak asılmadığını ve bu nedenle bütün zamanını meclis üyesi olarak üstüne düşen görevi yerine getirmeye ayıracağını söyledi. 4 gün sonra 2. Ordu Müfettişliğinden istifa eden Ali Fuat Cebesoy ise hiçbir açıklama yapmadı. Mustafa Kemal Nutuk'ta 1927, 30 Ekim'de Konya'daki 2. Ordu karargahından gelmiş olan Ali Fuat'ı aynı gece yemeğe davet ettiğini ama Rauf Orbay tarafından karşılanan Ali Fuat'ın Çankaya'ya gelmediğinden şikayet edecekti. Geçen yılın Aralık ayında ordu komutanlığı yapan subayların meclisteki tartışmalara katılmalarının yasaklanmasının bu istifalara yol açtığı açıkça anlaşılabiliyordu. Mustafa Kemal aynı gün yani 30 Ekim 1924'te meclis üyesi olan 6 kıdemli ordu komutanına telgraf çekerek tepkisini gösterdi. Şahsi ifadelerle kaleme alınmıştı. Bana olan güven ve sevginize dayanarak gördüğüm ciddi lüzum üzerine milletvekilliğinden istifa ettiğinizi bildiren bir yazıyı telgrafla hemen meclis başkanlığına bildirmenizi teklif ediyorum. Birinci derecede önemli olan askerlik görevinize bütün varlığınızla kayıtsız şartsız bağlanmak istediğinizi gerekçe olarak belirtmeniz yerinde olur. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmakpaşa'nın da isteği üzerine mebusluktan istifa ettiğini de ekledi. Dipnot adı geçen eser sayfa 569. Dört kol ordu komutanı hemen istifa ederken iki general durumlarını gözden geçirmek için zaman istedi. Mareşal rütbesi almadan önce Mustafa Kemal'den daha kıdemli olan Diyarbakır'daki 3. Ordu Müfettişi Cevat Çobanlı, Ankara'ya gidince bu isteğe boyun eğip istifasını sundu. Ama onun komutası altındaki 1920'de Trakya'da Yunanlara esir düşen 7. Kol Ordu Komutanı Cafer Tayyar Eğilmez, Karabekir ile Ali Fuat'ın tarafını tutup meclisteki görevini sürdürmek için komutanlık görevinden ayrıldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 569-571. Komutanlık görevinden ayrıldıkları halde ordudan maaş almayı sürdüren 3 general meclis tartışmalarına katılmak için acele ediyordu. Ama hükümet görevlerini ardıllarına teslim edinceye kadar beklemeleri konusunda kararlıydı. Ankara'ya ulaştıklarında parlamento komisyonları için seçimler yapılmıştı ve bunlara katılma fırsatını yitirmişlerdi. Oyuna getirildiklerinden şikayet ettiklerinde Mustafa Kemal bu hassas dönemin tehdit ortamında komutanlık görevlerini bırakmak için acele etmelerine kızdığını açıkladı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 191-192 Nutuk sayfa 572. Aslında tartışmalar Mustafa Kemal'in silahlı kuvvetler üzerindeki kontrolünü göstermesi kadar önemli değildi. Bundan böyle Cumhurbaşkanı'na sadık oldukları sürece subaylar emekli olmadan önce ve sonra kariyerlerinden emin olabilirlerdi. Ordu siyaset arenasından uzaklaştırılmamış Kemalist rejimin yapıcı bir unsuru olarak kapsamına alınmıştı. Mustafa Kemal orduya ilgi göstermeyi sürdürdü. Manevraları izlemeyi ihmal etmedi. Ama böylesine büyük bir kurumun günlük işlerinin yürütülmesini tümüyle sadık Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a bıraktı. Sivil ve asker yetkililer arasındaki ilişkiler işbirliğine açık ama resmiydi. Günümüzde Türkiye'deki üst rütbeli subaylar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sivil otoriteye saygılarını sunarlar ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yerel yöneticiler garnizon komutanlarına aynı biçimde karşılık verirler. Bu düzen hiç değişmeden yürümektedir. Bundan sonraki mücadele halk fırkasının denetimini ele geçirmek için yapıldı. Birçok üyenin sadakatinden kuşku duyuluyordu. Kemalist yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun anlattığına göre partinin özel bir toplantısında o kadar çok üyenin adı muhalefeti destekleyenlerin arasında geçmişti ki Mustafa Kemal sonunda azınlıkta kalacağından korktuğunu söylemişti. Dipnot Tunçay tarafından alıntı sayfa 101 not 82. Partiyi kendi siyasetini uygulamak için etkin bir araç haline getirmek istiyordu ama bir temizlik hareketine girişmemeye karar verdi. En iyisi açıkça muhalif olanların kendi iradeleriyle ayrılmalarını beklemek ve geri kalanları kazanmaktı. Dipnot İnönü Cilt 2 sayfa 196-197. Bir kınama önergesi partiye çekidüzen vermek için yeterli oldu. Eleştiri okları esasen göçmenlerin yerleştirilmesinden sorumlu olan bakana yöneltilmişti. Bakan görevinden alınıp görevleri Mustafa Kemal'in sıkı adamlarından olan Dahiliye Vekili Recep Peker'e devredildi. Daha başka bakanlıklar da eleştirilince Başvekil İsmet İnönü meclis soruşturması yapılması için verilen önergenin gen soru olarak tartışılmasını önerdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 195. Görüşmeler 5 Kasım 1924 tarihinde başladı. Recep Peker ve Mustafa Kemal'in diğer radikal destekçileri Rauf ile Refet'e kişisel olarak saldırıp Cumhuriyeti desteklememek ve saltanat ile hilafeti geri getirmeye çabalamakla suçladılar. Suçlananlar ise otoriter, buyurgan yönetimlerin her türlüsüne karşı olduklarını söylediler. Mustafa Kemal'in kişisel olarak ülkeyi yönetmesi bu tartışmanın temel ama açıklanmayan konusuydu. 8 Kasım'da Gensoru önergesi 18'e karşı 148 oyla reddedildi. 41 üye oy vermedi. Dipnot Nutuk sayfa 574-594, Godoğlu Cilt 6 sayfa 63-79, Tunçay sayfa 100, İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 194-196. İleri sürülen iddialar ne olursa olsun mecliste bir tek koltuk dışında çoğunluğu elinde tutan Halk Partisi muhaliflerine karşı Mustafa Kemal'i seçmişti. Açığa çıkmış olan muhalifler partiden ayrılmaya karar verdi. Ertesi gün 9 Kasım'da Rauf, Refet, Doktor Adnan ve diğerleri istifa edip 17 Kasım'da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Partinin ismi liderlerinin Cumhuriyet düşmanı oldukları iddiasını çürütmek için özellikle seçilmişti. Cumhuriyet parlamentosunun ilk resmi muhalefet partisi, biri dışında hepsi Halk Partisi üyesi olan 29 sandalye kazandı. Dipnot Tunçay, sayfa 103-109. 1 Kasım 1924'te olağan meclis açış konuşmasında Mustafa Kemal, Türk ulusunun cumhuriyet, medeniyet ve terakki yolunda durmadan bimehaba, yani heybetle ilerlemekte olduğunu bildirdi. Dipnot ASD cilt 2 sayfa 351. Karabekir, Ali Fuat, Refet, Adnan ve muhalefetin diğer liderleri aynı kararlılığı paylaştıklarını daha ilk günden belirtmek istediler. Parti programı liberal, demokratik bir cumhuriyet amaçlıyor, ademi merkeziyetçiliğin yararlarını öne çıkarıyor, serbest piyasa ve düşük vergiler istiyordu. Dipnot, metin için Tunçay, sayfa 370-381. Mustafa Kemal programında madde 6, parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır ilkesi bulunduğu için terakkiperver cumhuriyet fırkasının dini bağnazlığı cesaretlendirmekle suçladı. Dipnot, nutuk, sayfa 591-592. Parti programı hiçbir ödün vermeden yasaların çağın gerektirdiklerinin yanı sıra halkın istek, çıkar ve gereksinimlerine uyum göstermesini, madde 3, istiyor ve öğretim sisteminin birleştirilmesini amaçlıyordu, madde 49. Her iki önermede tutucu Müslümanlar açısından aykırı konulardı. Ne var ki ilkeler her türünden gayri memnunların yasal bir muhalefet partisinde toplanmalarını engellemedi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın çekirdek kadrosunu Mustafa Kemal'in İstiklal Savaşı'ndaki eski arkadaşları oluşturuyordu. Parti Başkanı Karabekir, Genel Sekreteri Ali Fuat, ayrıca Rauf, Refet, Adnan, araları açılmış olan eski yaveri Albay Ayıcı Arif ve ilk hariciye vekili Bekir Sami Kundu. Kara Vasıf ve İsmail Can Bulat gibi eski İttihat ve Terakki militanlarıyla meclisten dışlanmış olan Hüseyin Avni ve diğer ikinci grup mensupları da bu partiye katıldı. Dipnot, isimler için Tunçay, sayfa 108-109. Hepsi de Türk milliyetçisiydi ve çoğu çağdaşlaşma yanlısıydı. Liberal görüşlü oldukları kuşkuluydu. Aralarındaki tek ortak nokta, Mustafa Kemal'in başvekil İsmet Paşa aracılığıyla kullandığı iktidar tekeline karşı çıkmaktı. Aralık ayında bölge komutanının Mustafa Kemal'in dileği doğrultusunda meclisten istifa etmesinin doğurduğu boşluğu doldurmak için Bursa'da yapılan ara seçimler ülkede hoşnutsuzluk bulunduğunu gösterdi. Seçime bağımsız olarak giren Sakallı Nurettin Paşa, Halk Fırkası'nın adayını yenilgiye uğrattı. İlk sonuçlar teknik bir aksaklık gerekçesiyle iptal edilip, seçim 1925 Mart'ında yinelendiği zaman Nurettin Paşa'nın oyları artmıştı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 117-120. Halk Fırkası'nın tepkisi önceleri belirsizdi. 10 Kasım'da partinin adına Cumhuriyet sözcüğünü ekleyerek yeni partiden önce davranmaya çabaladılar. Dipnot, parti Cumhuriyet Halk Fırkası adıyla tanındı ve daha sonra Arapça kökenli sözcükler Türkçe ya da uluslararası tanımlarla değiştirilince partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi oldu. 1980 yılına dek yaşamını kesintisiz sürdüren parti, diğer siyasi partilerle birlikte askeri hükümet tarafından kapatıldı. Daha sonra yeniden kuruldu. Ardından partiyi disiplin altına almak için üyelerin bakanları eleştiren önergeler verirken partiden izin alma zorunluluğunu getirdiler ve parti politikasına karşı çıkan demeçler vermelerini yasakladılar. Dipnot Tunçay, sayfa 103. 21 Kasım'da parti önderliğinin gizli toplantısında İsmet Paşa ülkede sıkı yönetim ilan edilmesini istedi ve Mustafa Kemal, "Benim burnuma barut ve kan kokusu geliyor, inşallah ben yanılmışımdır" diyerek onu destekledi. Ancak katılan üyelerin çoğu baskıcı bir siyaset taraflısı değildi. Bunun üzerine İsmet Paşa istifa etti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 105-106. Anılarında o tarihte amipli dizanteriye yakalandığını ve çalışmaktan aşırı yorgun düştüğünü belirtmektedir. Dipnot, İsmet İnönü, 2. cilt, sayfa 196. Mustafa Kemal 1927'deki konuşmasında gen soru görüşmeleri sırasında İsmet'in mecliste konuşamayacak kadar hasta olduğunu ve hükümet raporunun Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp tarafından okunduğunu açıklıyor. Nutuk, sayfa 589. İsmet Heybeliada'daki yazlık evinde dinlenmek üzere Ankara'dan ayrılınca Mustafa Kemal Meclis Başkanı Fethi Okyar'dan yeni hükümeti kurmasını istedi. Mustafa Kemal'in sadık bir arkadaşı olan Fethi liberal görüşlüydü ama kurduğu kabinede Recep Peker ve İstanbul İstiklal Mahkemesi'nin talihsiz başkanı İhsan Er Yavuz gibi katı kuralcılar da bulunuyordu. Dipnot, liste için Goloğlu, cilt 6, sayfa 81-82. Yine de Fethi Okyar daha ılımlı bir yaklaşım sürdürmeye çabaladı. Ama muhalefet partisinin programında öngörüldüğü gibi İstanbul Belediye Başkanı'nın seçilmesi gerektiğini öne sürünce Recep Peker bunu kabul etmeyerek Dahiliye Vekilliği'nden istifa edip Halk Fırkası'nın genel sekreterliğine geçti. Dipnot: İstanbul Belediye Başkanı'nın ünvanı Şehremini'ydi ve padişahın muhtemedi sayıldığı için hükümet tarafından atanıyordu. Diğer belediye başkanları ise seçimle iş başına geliyorlardı. Goloğlu istifadan söz ederken 6. cilt sayfa 83, 5 Ocak 1925 tarihli meclis tutanaklarına dayanıyor. Bu nedenle İsmet İnönü anılarında Şubat ayı başında patlak veren Şeyh Said isyanının bastırılmasında Fethi'nin kabinesinin zayıf kaldığına inandığı için Recep Peker'in istifa ettiğini söylerken hataya düşüyor. Cilt 2 sayfa 198. Mustafa Kemal kaygılarını göstermemeye dikkat ediyordu. Ankara'daki sesi Hakimiyet-i Milliye gazetesi Londra'da yayınlanan Times gazetesinin muhabirine verdiği cevapları 11 Aralık'ta yayınladı. Gazi siyasi partilerin cumhuriyet rejimlerinin doğal bir unsuru olduğunu ve kendisinin de Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başında kalacağını ama Cumhurbaşkanlığını sürdürdüğü sürece parti başkanlığı görevlerini vekiline bırakacağını söylüyordu. Dediğine göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programı hiçbir yenilik getirmiyordu. Dini duygulara her zaman saygı duyulmuştu. Bunun aksine düşünmek için bir neden yoktu. Dipnot AS'de Cilt 3 sayfa 109-110. 1 Ocak 1925'te iç siyasette gerginlik artarken Mustafa Kemal Latife ile birlikte yeni bir yolculuğa çıktı. Bu kez yalnızca İsmet'in İnönü'deki zaferinin yıl dönümünde Konya'da dikkat çekici bir konuşma yaptı. Orduyu övdü ve ilkelerini şu sözlerle açıkladı: "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye başlayanım ve muvaffak oldum diyebilenindir." Dipnot adı geçen eser cilt 2 sayfa 214. Kesin, kararlı bir havada olduğu açıktı. Diğer bazı kentlerde olduğu gibi Konya'da da Mustafa Kemal'e bir ev armağan edildi. Öğle yemeği için düzenlenen partide kadınlar her zamankinden farklı olarak peçelerini açmışlardı. Yeni atanan 2. Ordu Müfettişi Fahrettin Altay'ın belirttiği gibi henüz çekingenlik ve utancı üzerlerinden atamamışlardı. Yemekten sonra Mustafa Kemal arkadaşlarıyla yakındaki bir otele kadar yürüyüşe çıktı. Tam kahvelerini içmek için otururlarken habersizce Latife geldi. "Kemal, buraya geldiğini haber aldım," dedi Latife. "Evde çay hazırlatmıştım, seni almaya geldim." Kendisine Kemal diye hitap edilmesinden nefret eden Mustafa Kemal öfkeyle ayağa fırladı. Latife'nin bir içki sohbetini engellemeye çalıştığı belliydi. Kültürü çok yüksek ve çok nazik bir hanımefendinin Atatürk gibi bir insanın böyle bir davranıştan nasıl üzüntü duyacağını düşünememiş olmasına hakikaten hayret olunur diye yazacaktı Fahrettin Paşa anılarında. Dipnot Altay sayfa 386-389. Cumhurbaşkanının özel yaşamındaki uyumsuzluk ülkedeki siyasi çalkantıyı yansıtır gibiydi. Konya'dan sonra Mustafa Kemal Akdeniz sahilinde Silifke yakınlarında taş ucunda bir zamanlar bir Rum'a ait olan bir araziyi görmeye gitti. Günümüzde burası ziyaretçi akınına uğrayan turizm açısından en fazla gelişen yörelerden biridir. Ama 1925 yılında buraya ulaşmak çok zordu. Mustafa Kemal'in eskiden zengin bir Rum tüccarına ait olan bir köşkte kaldığı Mersin limanından Silifke'ye kadar uzanan araba yolunun yeniden yapılması gerekmişti. Yöre halkı Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin yarattığı sonuçtan çok memnun kaldı. Çünkü yeni sahil yolu inşa edilinceye dek geçecek yıllar boyunca Gazi için açılan yol onlara hizmet edecekti. Sözü edilen çiftliğe ulaşınca epey onarım gerektirdiğini üzülerek gördüler. Mustafa Kemal burayı satın alıp ülkenin çeşitli noktalarında oluşturduğu Gazi çiftliği örneklerinden birini yapmaya karar verdi. Dipnot Silifke gezisinin ayrıntıları için bakınız Aslan sayfa 131-173. Akdeniz'in ılıman sahilinden ayrılıp 2 Şubat 1925'te Ankara kışının çetin koşullarına döndüler. Meclis sinirli bir heyecan içinde onu bekliyordu. Bir milletvekili İstanbul'u ziyaret eden Macar öğrencilerin bir Türk kız okulunda dans etmelerine niçin izin verildiğini öğrenmek istiyordu. Maarif vekili ve sonradan başbakan Şükrü Saraçoğlu dans etmeyi yasaklayan bir yasa maddesi olmadığını ama okul kurallarının çiğnendiğini söyledi. Türklerin ahlak duygusunun çok güçlü olduğunu eklerken bazı eğitimcilerin yanlış düşünceleri olduğunu vurguladı. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 89-90. Bazı milletvekilleri ise üniversitenin özerkliğinin kaldırılmasını istiyorlardı. Ve Kemalist rejim daha sonraları büyük bir mutlulukla bu öneriyi gerçekleştirecekti. Kısa sürede tartışmalar ürkütücü bir hal aldı. Eleştirenler seslerini yükseltirken bazı Cumhuriyet Halk Fırkası üyeleri fiziksel şiddete başvurmakla onları tehdit ettiler. Meclis kurallarına aykırı olmasına karşın birçoğu tabancasını yanından ayırmıyordu. 9 Şubat'ta İstiklal Savaşı kahramanlarından Deli Halit Paşa ile mağlul gazilere yardımı artırmak konusundaki önergesini imzalamadan önce okumak isteyerek onu gücendiren bir milletvekili arasında kavga çıktı. Saldırganlıklarıyla tanınan Cumhuriyet Halk Fırkalı bazı üyeler görünüşte onları ayırmak için kavgaya karıştı. Kurşun sesleri duyuldu ve Deli Halit ağır yaralandı. Soruşturma sonunda kısa bir süre sonra İstiklal Mahkemesi Başkanlığı'na getirilecek olan Kel Ali'nin, Çetinkaya, kendini savunmak amacıyla ateş ettiği ortaya çıktı. Bu sonuç Cumhuriyet Halk Fırkası üyelerinin muhaliflerini susturmak için eski İttihat ve Terakki yöntemlerine başvurdukları eleştirisinin yapılmasına neden oldu. Dipnot adı geçen eser sayfa 96-99. Mustafa Kemal'in kan ve barut kokusu tahmini gerçekleşecek gibi görünüyordu. Yakın geçmişte olduğu gibi özgürlük silahların ortaya çıkarılmasına yol açmıştı. Ülkenin güneydoğusundaki Kürtlerin oturduğu bölgelerde silah sayısı oldukça yüksekti. Musul konusundaki anlaşmazlık Brüksel hattının iki yanında yaşayan Kürt aşiretlerinde tedirginlik yaratmıştı. Lozan Anlaşması onlardan söz etmediği için Sevr Anlaşması'nın öngördüğü giderek bağımsızlığa erişme konusu böylece kapanmıştı. Ordudaki bazı subaylar ve onlarla akraba olan bazı din ve aşiret reislerinden oluşan küçük bir milliyetçi grup ayrı bir Kürdistan için kışkırtmalar yaratmayı sürdürdüler. 1924 Eylül'ünde bazı Kürt subaylarla erler, Nasturilerle çarpışan Türk birliklerinden kaçıp Kuzey Irak'ta İngiliz işgali altındaki bölgeye yerleştiler. Kaçakların Türk yetkililerin varlığını bildiği Kürt gizli milliyetçi örgütü Azadi yani özgürlük ile bağlantıları vardı. Dipnot Olson sayfa 41-43. Örgütün kurucularından Albay Halit Cibran tutuklandı ve Bitlisli askeri mahkemeye çıkarıldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 92. Soruşturma Cibran'ın evlilik yoluyla hısımı olan Katı Kurallı Nakşibendi tarikatının yerel önderi ve Azadi örgütünün faal üyesi Şeyh Said'e ulaştı. Nakşibendi tarikatının Kürtlerin yaşadığı yörelerde taraftarları çoktu ve yenilikçi padişahların Kürt feodal ağalarının topraklarını ellerinden almasından bu yana şeyhlerin gücü fazlalaşmıştı. Şeyh Said özellikle Sünni Kürtler üzerinde etkiliydi. Sünni baskısından bıkmış olan Şii Kürtler ise Mustafa Kemal'in laik cumhuriyetini tutuyorlardı. Kürt toplumu kendi içinde derinlemesine bölünmüş olmasına karşın hepsinin de hoşnut olmamaları için nedenleri vardı. Cumhuriyetin kurulması daha sıkı denetimler getirmişti. Osmanlı yönetiminin çökmesini izleyen ara dönemden sonra vergi toplamak ve askere almak gibi konuları yetkililer artık çok ciddi tutuyorlardı. Bunlara karşılık sağlanan maddi yarar yok gibiydi. Ülke yoksuldu, Kürtlerin yaşadığı bölgelere gönderilen subayların bir kısmı gaddardı ve rüşvet alıyordu. Aşiret alaylarına artık gereksinim kalmadığından resmi destekler kurumuştu. Medreselerin kapatılması dini liderlerin statü ve gelirlerini ellerinden almıştı. Musul bunalımı sürdükçe Kürt milliyetçileri eski aşiret gelenekleri uyarınca Türk hükümetine karşı İngilizlerin yardımını almaya çalışıyorlardı. Dipnot, 1921 yılında İstanbul'da yaşayan Kürt milliyetçilerinin en etkilisi olan Osmanlı Meclisi üyesi ve bir dönem Osmanlı Devlet Şurası Başkanlığı yapmış olan Seyyid Abdülkadir, Türklere karşı başlatacağı bir isyanda İngilizlerin kendisine destek olması için boş yere yalvarmıştı. Olson, sayfa 75. 1924 Eylül'ünde Hakkari'de Türk birliklerinden kaçıp İngiliz desteği isteyen Kürt askerler de aynı biçimde hayal kırıklığına uğramışlardı. Adı geçen eser sayfa 45-76. Ne var ki İngiliz hükümeti daha 1921 aralığında Irak'ta İngiltere mandası dışında kalan bölgede bir Kürt ayaklanması başlatmama kararı almıştı. Yine de Türklerin hak iddia ettikleri Musul bölgesine girmelerini engellemek için gerekli bir önlem olarak Kürt devrimcilerle temas kesmemeyi yeğlemişlerdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 76. Gerçi bu politika sonunda Musul sorununun çözülmesinde etkili olacaktı. Ama hem Türk hükümeti hem de huzursuz olan Kürtler tarafından kolayca yanlış anlaşılabilirdi. Albay Halit Cibran'ın tutuklanmasından sonra çevresindeki çemberin daralmasından korkan Şeyh Said, aşiret ve tarikat liderlerini toplantıya çağırdı ve 1925 Nisan'ında İsyan Bayrağı'nın açılması kararı alındı. Ancak daha önce sorunlar çıktı. Şeyh Said'in kardeşini ziyaret ettiği Diyarbakır'ın kuzeyindeki Piran köyüne, askerden firar edenleri yakalamak için gönderilen jandarma müfrezesine 11 Şubat'ta yerel halk saldırdı. Dipnot, Bayrak, sayfa 255. Dicle ve Fırat bu yörede Murat suyu olarak bilinir, nehirlerini ayıran dağlık bölgede neredeyse hiç ordu birliği bulunmuyordu. Olayların patlak verdiği yöreye gönderilen zayıf müfrezeler dağları aşmayı başaramadılar. İsyan genişleyince Şeyh Said kendini Emirül Mücahidin, yani kutsal savaşçıların komutanı ilan etti ve Tanrı tanımayan hükümetin karşı geldiği İslam'ın kutsal kanunlarını yeniden yürürlüğe koyacağını açıkladı. 1909 yılında askerler Jön Türklere karşı ayaklandığında ve İstiklal Savaşı sırasında milliyetçilere karşı ayaklanmalar kışkırtıldığında Türkiye'nin milliyetçi liderleri hep bu çağrıyı duymuşlardı. Hiçbiri gerici başkaldırının bir kez daha ortaya çıktığından ve kesinlikle bastırılması gerektiğinden kuşku duymadı. Kürt isyancılar telgraf hatlarını kestiğinden isyan haberleri ancak 16 Şubat'ta Türk basınına yansıdı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 271. 25 Şubat'ta dini siyasete alet edenlerin vatana ihanet suçunu işlemiş olduğu kararı mecliste oy birliği ile alındı. Dipnot Özerdim sayfa 89. Başvekil Fethi bu olayda siyasi amacın Kürtçülük olduğunu kabul etti. Dipnot Bayrak sayfa 275. Ama daha sonraki resmi bildiriler bu noktada sessiz kalmayı yeğledi. Muhalefetin tam desteğini vaat eden Karabekir, iç ve dış tehlikelere karşı ülkenin bir bütün olarak hareket edeceğini bildirdi. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 106. Fethi Kürt isyancıların üzerine gitmeye hazırdı ama Cumhurbaşkanı ona bu fırsatı tanımadı. İsyana karşı Mustafa Kemal'in ilk tepkisi İsmet Paşa'yı Çankaya'ya çağırmak oldu. 21 Şubat'ta görüştüler. Dipnot İsmet İnönü cilt 2 sayfa 198. Kürtlerin yaşadığı bölgeden gelen haberler iyice ürkütücü olmaya başlamıştı. Birkaç taşra merkezini ele geçiren Şeyh Said, 28 Şubat'ta karargahını Kürt bölgesinin en önemli kenti olan Diyarbakır'ın kuzeyine kurdu ve saldırı hazırlığına girişti. Saldırı 2 Mart'ta başladı. Birkaç gün sonra bazı asiler şehre girmeyi başardılar ama geri püskürtüldüler ve Şeyh Said gerilemek zorunda kaldı. Yine de Diyarbakır 27 Mart'a kadar kuşatma altında kaldı. O tarihte İsmet Paşa çoktan Ankara'da yönetimin başına geçmişti. Meclisin başbakanın politikasını onaylamasından 5 gün sonra 2 Mart'ta İsmet Paşa başkan vekili olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti grubunu toplantıya çağırdı. Acil durumda yeterince sertlik göstermemekle suçlanan Fethi Okyar, gereksiz şiddetlerle ben elimi kana boyayamam yanıtını verdi. Dipnot Goloğlu, cilt 6 sayfa 110. Yazılarında Mustafa Kemal'i eleştiren Halide Edip'e göre Gazi Paşa sertlik yanlısı politika izlediğini şu sözlerle ortaya koyuyordu. Milletin elinden tutmaya lüzum vardır, inkılabı başlatan tamamlayacaktır. Dipnot İnkılap ve yeni Türkçe'de devrim sözcükleri gerek Atatürk'ün gerekse ondan önceki İttihat ve Terakkicilerin çağdaşlaşma yolunda ilerlemek için attıkları adımları tanımlar. Zaman içinde bu sözün anlamı biraz daha yumuşatılmış ve günümüzde Atatürk'ün yaptığı reformlar için kullanılmaya başlamıştır. İhtilal sözcüğü ise başlangıçta Fransız ve Rus devrimleri için kullanılmıştır. Uygulamada inkılap şiddet içermeyen, ihtilal ise şiddet içeren devrimleri anlatmak için kullanılır. Yeni Türkçe'de devrim sözcüğü her ikisinin yerini almaya başladığından bu yana aradaki fark kaybolmuştur. Yapılan oylamada 60 milletvekili Başbakan Fethi'nin lehinde, 94'ü ise aleyhinde oy kullandı. Partisinin sahip çıkmadığı Fethi istifa ettiğini meclise bildirdi. Ertesi gün 3 Mart'ta Mustafa Kemal başvekilliğe İsmet Paşa'yı getirdi. Aralarında Milli Müdafaa Vekili Recep Peker'in de bulunduğu hükümet 23'e karşı 154 oyla kabul edildi. Muhalefet adına konuşan Ali Fuat Paşa gericilik hareketleri bastırırken ulusun doğal haklarının ve özgürlüklerinin çiğnenmemesini istedi. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 110-111. Ne var ki Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı özellikle bu yönde hareket etmesi için seçmişti. 4 Mart'ta meclisten sadece Cumhurbaşkanı'nın onayına bağlı olarak hükümete yıkıcı saydığı bütün kuruluş ya da yayınları kapatma hakkını tanıyan ağır bir yasayı kabul etmesini istedi. Takrir-i Sükun Kanunu Düzeni Sağlama Yasası adıyla bilinen bu kötü şöhretli yasa 22'ye karşı 122 oyla kabul edildi. Karabekir, Rauf ve diğer muhalefet sözcüleri boş yere itiraz ettiler. Gazi Paşa kararını vermişti. Aynı gün meclis biri Diyarbakır, diğeri Ankara'da iki istiklal mahkemesi kurdu. Ve başkanlıklarına Mustafa Kemal'e sadakatleriyle tanınan milletvekilleri getirildi. Kel Ali Çetinkaya Ankara, Masar Müfit Kansu ise Diyarbakır'daki mahkemenin başkanı oldu. Bu siyasi mahkemelerin verdiği idam cezalarına karşı temyize başvurma hakkı yoktu. 6 Mart'ta hükümet yeni yetkilerini kullanarak rejimi eleştirmeye cesaret etmiş olan yayınları kapattı. Liberal görüşlü Ahmet Emin Yalman'ın Vatan adlı gazetesi 11 Ağustos'a kadar yayınını sürdürdü. Ama hükümet yasaklanan yayınların okurlarını kendine çektiğini fark edince bunu da kapattı. 7 Mart'a kadar isyan konusunda halka açıklama yapmayan Mustafa Kemal, bu tarihteki bildirisiyle isyanı başlatan suçluların din maskesi altına sığındıklarını ve devletin otoritesini yıkmak için ülkenin dört bir yanında faaliyete giriştiklerini söyledi. Dipnot ATTB sayfa 562 başlığı 63. Bu faaliyetlerin ve isyancıların amaçlarının ne olduğunu açıklamadı. Ama muhalefeti Kürt ayrılıkçıların kolayca yararlanacağı ortamlar yaratmakla suçladığı açıkça anlaşılıyordu. Yasa ve düzenin sert önlemlerle sürdürüleceği ve emniyet güçlerine karşı hiçbir eleştiriye hoşgörüyle bakılmayacağı belli oluyordu. Gazi Paşa tüm mutlulukların ön koşulu, özellikle ekonomik ve ticari gelişmenin ön koşulu huzur, güvenlik ve şiddetin ulaşamayacağı bir düzenin sağlanmasıdır diye kestirip attı. İsmet Paşa Şeyh Said isyandan çok önce sıkı yönetim ilan edilmesini istemişti. Şimdi ise Gazi Paşa olayların onu haklı çıkardığını açıkça söylüyordu. İsyancıların yol açtığı askeri tehdit yüzünden endişeye kapılan hükümet kısmi seferberlik ilan etti. İstiklal Savaşı'nın en başarılı komutanlarından Kemalettin Sami, Alman silahlarının gönderilmesini örgütlemesi için büyükelçi olarak gönderildiği Berlin'den ülkeye döndü. Dipnot Olsun sayfa 118. Ama daha yeni oluşturulan birlikler ülkenin güneydoğusuna ulaşmadan Şeyh Said'in aşiret güçlerinin soluğu kesildi. 24 Mart'ta isyancılar Elazığ, o tarihte Mamuretül Aziz ya da kısaca Elaziz, kasabasına girip yağmalamaya başladılar. 2 gün içinde halk isyancıları kasabadan sürdü. Dipnot, Elazığ'daki olayların görgü tanığı olan bir Avrupalı'nın raporu için bakınız adı geçen eser sayfa 184-186. Mart'ın sonunda isyancılar her tarafta geri çekilmeye başlamışlardı. 15 Nisan'da İran'a kaçmaya çalışan Şeyh Said'i bir Türk taburu bazı Kürt aşiretlerinin yardımıyla yakaladı. 10 Mayıs'a kadar isyanın bütün liderleri ele geçirilip Diyarbakır'daki İstiklal Mahkemesi'ne gönderildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 115-116. Şeyh Said en çok 15 bin isyancı toplamıştı. 25 bin Türk askeri devletin tarafını tutan Kürtlerin yardımıyla bunları birkaç ayda yakalamayı başardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 126. Buna rağmen Kürtlerin arasında genel bir huzursuzluğun baş gösterebileceği fikri milliyetçileri sarstı. 8 Mart'ta yayınlanan bir askeri bildiri Şeyh Said'in taraftarlarının Diyarbakır'da bir Kürt devleti kurma ve yabancı ülkelerden tanınma ve yardım isteme niyeti taşıdıklarını gösteriyordu. Dipnot Bayrak sayfa 284. Başvekil İsmet 7 Nisan'da din kisvesi altına siyasi bir ayaklanmanın buna açık bir bölgede yinelenmemesi için hükümetin gerekli önlemleri alacağı konusunda meclise güvence verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 289. Diyarbakır'da görülen davada Şeyh Said tek amacının şeriat kanunlarına dayalı bir İslam düzeni getirmek olduğunda ısrar etti. Fakat yetkililere teslim olan ve belki de Şeyh Said'in yakalanmasına yardımcı olan eski adamlarından binbaşı Kasım Cibran ifadesinde isyanının ana amacının bağımsız bir Kürdistan devleti oluşturmak olduğunu açıkladı. Dipnot Olson sayfa 116. Ayrıca isyancıların muhalefeti oluşturan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın iktidara geldiği zaman Kürtlere özellik tanıyacağına söz verdiğine inandığını belirterek partiye de iftira attı. Dipnot Bayrak sayfa 323-324. Hükümet de bu sözleri duymak istiyordu. Savcılık makamı Kürtlerle Türkler arasında ayrım yaparak davalının aynı ulusa mensup kardeşler arasında sorun yaratmaya çalıştığını kanıtlamak için çabaladı. Hükümetin amaçlarını tahmin eden savcılık makamı Müslüman tekkelerinin her zaman için gizli siyasi planların yapıldığı yerler olduğunu ileri sürdü. Dipnot adı geçen eser sayfa 365. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi Şeyh Said'in bağımsız bir Kürdistan devleti kurarak vatanı parçalamayı amaçladığına karar verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 383-384. Mahkeme bu girişimi cezalandırmaya kararlıydı ve resmi kayıtlara göre 57 idam cezası verdi. Deneyimli Kürt lideri Seyit Abdülkadir 27 Mayıs'ta Şeyh Said ve 46 taraftarı 29 Haziran'da Diyarbakır'da idam edildiler. Dipnot Olson sayfa 124-125. Albay Halit Cibran daha önce Bitlis'te idam edilmişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 114. İstiklal Mahkemesi Doğu illerindeki tüm tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar verdi. Dipnot kararın metni için Bayrak sayfa 390-393. Kürt isyanı haberi Ankara'ya ulaşınca Mustafa Kemal'in yasal muhalefete gösterdiği hoşgörü son buldu. 25 Şubat'ta başvekillikten henüz ayrılmamış olan Fethi Okyar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başkanı Kazım Karabekir'i ziyaret etti. Ve size fırkanızı kendi kendinize dağıtmanızı tebliğe beni memur ettiler. Dağıtmazsanız istikbali çok karanlık görüyorum, kan dökülecektir dedi. Karabekir eğer istiyorsa hükümetin partiyi kapatması gerektiği yanıtını verdi. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 2 Sayfa 143. 1927'de Nutuk'ta Mustafa Kemal bu uyarının kendisinden geldiğini onaylayacak ve muhalefet partisi zararlı isyan ve gericiliğin kışkırtıcı bir durum ve nitelikte olduğu için böyle davrandığını söyleyecekti. Dipnot Nutuk Sayfa 593-594. 25 Nisan'da Ankara İstiklal Mahkemesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın İstanbul Bürosu'nun aranmasını istedi. Dipnot Tunçay Sayfa 147. Tanin gazetesi aramayı baskın olarak tanımlayınca gazete kapatıldı. Başyazıları Hüseyin Cahit Yalçın tutuklanıp İstiklal Mahkemesi'ne yargılanmak üzere Ankara'ya gönderildi. Zaten Hüseyin Cahit takrir-i sükun kanunu çıkartılınca başyazarlığından vazgeçip yalnızca anılarını yazacağını söyleyerek yetkilileri öfkelendirmişti. Dipnot Cephesoy Siyasi Hatıralar Cilt 2 Sayfa 164-165. Ankara'daki hapishanede kısa bir süre iktidarın basın müdürlüğünü yapmış olan ünlü solcu gazeteci Zekeriya Sertel ile beraber oldu. Ardından Hüseyin Cahit taşra kentlerinden Çorum'a sürgüne gönderildi. Dipnot Yalçın Sayfa 278. Kararı duyunca bu mahkemede hakim olmaktansa mahkum olmayı tercih ederim dedi. Zekeriya Sertel Sinop'a sürüldü. Dipnot Sertel Sayfa 111-121. Öteki Marksist yazarlar da hapis cezaları aldılar. Şair Nazım Hikmet Ran bir süre saklandıktan sonra Bolşevik Rusya'ya kaçtı. Ali Fuat Cebesoy'a göre kapatma işlemlerinden sonra İstanbul'daki günlük gazete sayısı 14'ten 6'ya ve toplam satış ise 49 bine düştü. Satışlardaki beklenmedik düşüş için matbuattan tenkit ve murakabe yani denetim hakkının geriye alınması yüzünden halkın eskisi kadar gazete almadığı ve gazetelere ehemmiyet vermediği dikkat nazarını çekmişti. Bu bir nevi protestoydu yorumunu yapacaktı. Dipnot Siyasi Hatıralar Cilt 2 Sayfa 166. 3 Haziran 1925'te hükümet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapattı. Kapatma kararı Ankara ve Doğu İstiklal Mahkemelerinin parti programındaki dini inançlara saygı ilkesinin gerici isyanlara yol açtığı görüşünü alıntılıyordu. Dipnot kararı metni için Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 2 Sayfa 161-162. İstanbul'daki sol kanat işçi örgütleri de kapatıldı. Hiç kimse onları dini ayaklanmalara ya da Kürt aşiretlerinin gericilerine yakınlık duymakla suçlayamazdı. Dipnot Sertel Sayfa 107. Ama ne de olsa iktidar için potansiyel bir tehdit oluşturuyorlardı. Aralarında Ahmet Emin Yalman ve Velid Ebu Ziya'nın da bulunduğu önde gelen 9 gazeteci tutuklanıp yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderildi. İstiklal Mahkemesi gazetecileri hükümete karşı haksız ve gereksiz suçlamalar yaparak Şeyh Said isyanı için uygun ortam hazırlamakla suçladı. Gazetecilerin davranışlardan dolayı pişman olduklarını belirtmeleri ve Cumhurbaşkanı'ndan af dilemeleri söylendi. Kendilerinden istendiği gibi davrandılar. Mustafa Kemal yasal nedenler var olduğu halde onları kişisel olarak suçlamayacağını bildirip mahkemenin müsamaha göstermesini istedi. Dipnot, suçlama ve karar için bayrak sayfa 394-400. Mustafa Kemal'in İstanbul Barosu eski başkanı Lütfi Fikri'den düşünsel söz eden telgrafı ATTB sayfa 568. Serbest kalan gazeteciler derslerini almış olarak İstanbul'a döndüler. Basının hükümeti eleştirmesi son buldu. Ertesi yıl Cumhuriyet'in kuruluş yıl döneminde affa uğrayan Hüseyin Cahit Yalçın ile Zekeriya Sertel sürgünden döndü. Aynı aftan yararlanacağını uman romantik şair Nazım Hikmet de 1928'de Rusya'dan geldi. Ama onun sorunları henüz bitmemişti. Kısa bir süre tutuklandı sonra serbest bırakıldı ve ardından iktidar kedinin fareyle oynaması gibi uzun süre onunla oynamaya başladı. Dipnot Ana Britannica Cilt 16 Sayfa 430. Muhalif gazetecilerin sürekli olarak kendisini iğnelemesinden bıkan Mustafa Kemal, 2 yıl sonra 6 gün süren Nutuk'un büyük bir kısmını eleştirileri yanıtlamaya ayıracaktı. Hükümet için basını susturmak ya da uysallaştırmak zor değildi. Ama Kürt ayrılıkçılığı tehdidinden kurtulmak bu kadar kolay olmuyordu. Şeyh Said'in isyanı başlattığı bölgede 1916 yılında Mustafa Kemal Ruslara karşı savaşmıştı. Kürt aşiret reisleri hakkındaki bilgilerini iyi değerlendirerek İstiklal Savaşı'nda ulusal direnişe yardım etmelerini istemiş ve çoğunlukla başarılı olmuştu. Yerel bir özerk yönetim biçimi altında onlara bazı haklar ve ayrıcalıklar vaat etmişti. Dipnot Mustafa Kemal Eskişehir İzmit Konuşmaları Sayfa 104. 1923 yılında seçilen ya da daha doğrusu atanan ikinci meclis üyeleri arasında tıpkı 1920'de toplanan birinci mecliste olduğu gibi Kürt ileri gelenleri de vardı. Doğu ve Güneydoğu'yu temsil eden 37 milletvekili arasında takrir-i sükun kanunu lehinde oy veren etnik Kürtler de bulunuyordu. Dipnot: Liste için Göldaş, sayfa 474-475, bölgeden yalnızca 7 milletvekilinin yasa aleyhinde oy kullandığını söylüyor. Ama yaşanan isyan, hükümetin Kürt eşrafının işbirliğini sağlamak yolundaki geleneksel politikaya güvenmenin yeterli olmadığına karar vermesine yol açtı. Fethi Bey'in maliye vekili ve geleceğin meclis reisi Abdülhalik Renda'dan ve dahiliye vekili Cemil Uybaydın'dan rapor istendi. Yanya, şimdi Yunanistan'ın Yanina kenti doğumlu olan Abdülhalik herhalde Arnavut kökenliydi ve Cemil de Süleymaniyeliydi. Dipnot: Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 92. Her ikisi de özümleme, asimilasyon politikası lehinde görüş bildirdi. Buna göre Kürtçe konuşulması engellenecek, Kürtlerin arasına Türkler yerleştirilecek ve bir kısmı da batı bölgelerine gönderilecekti. Dahiliye vekili Cemil raporunda doğuda bir genel vali altında bir koloni yönetimi kurulmasını önerdi. Dipnot Bayrak, sayfa 471. İngilizlerin Kuzey Irak'taki Kürtleri havadan bombaladığı, Fransız ve İspanyolların Fas'ın Rif bölgesinde Abdülkerim'in kabilesini baskı altına almaya çalıştığı bir tarihte bu hiç de şaşırtıcı bir fikir değildi. Aradaki fark ise İngiltere ile Fransa'nın ellerinde bulunan bölgelerde maddi gelişme yaratabilecek paraya sahip olmaları ama Türkiye'nin böyle bir olanağının bulunmamasıydı. Bu durum uygar bir hükümetin yola gelmez aşiretleri, ister Hindistan'ın kuzeybatı isterse Türkiye'nin güneydoğu sınırında olsun denetim altına alma sorumluluğu bulunduğu inancını etkilemedi. Araştırmaların sonucu 1925 Eylül'ünde hükümete sunulan Şark İslahat Planı kapsamında açıklandı. Adı geçen bölgelerde bir genel müfettişin denetimi altında özel bir yönetim biçimi geliştirmek, daha önceleri Ermenilere ait olan arazilere 50 bin Türk yerleştirmek, tehlikeli Kürt aileleri sürmek ve etnik Kürtlerin yaşadıkları yerlerde devlet memurlarına alınmalarına son vermek gibi görüşler bu planda yer almıştı. Dipnot: Raporların ve planın metni için adı geçen eser sayfa 452-489. Ailesi Doğu Anadolu'nun Malatya kentinden geldiği için kökeninde Kürtlük bulunup bulunmadığı tartışılan İsmet Paşa, Şark İslahat Planı'nı uygulamaya koydu. Abdülhalik Renda'nın raporuna göre 250 bin Türk ile 117 bin Arapça konuşan insana karşılık neredeyse 1 milyon Kürt'ün yaşadığı bölgenin etnik yapısı gözle görünür bir derecede değişmedi. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 453. Zaman içinde demir yolları ve devlet hizmetlerinin gelişmesiyle ülke biraz daha birbirine yakınlaştı. Ama Kürtlerin çoğu dışlanmışlık duygusundan kurtulmadı ve yaşadıkları bölgelerin yoksulluğu ve geri kalmışlığı devam ettiği için buralara gönderilen devlet memurları tarafından sürgün yeri olarak algılandı. Köken ve kendine seçtiği yön olarak batılı olan Mustafa Kemal, Kürtlerin daha sonraları inkar politikası olarak adlandıracakları ayrı bir Kürt halkının varlığını kabul etmeme görüşünü destekledi. Mustafa Kemal'in tarafını tutan ya da karşı çıkan çağdaşlaşma yanlısı Türk milliyetçiler arasında bu konuda hiçbir tartışma olmadı. Onların ideali Fransız dili ve kültürünün oluşturduğu Fransız ulusu gibi Türk dili ve kültürüyle birleşen tek bir Türk ulusu yaratmaktı. 1926 aralığında Milli Eğitim Bakanlığı Türklerin birliğine zarar verdiği için Kürt, Laz ya da Çerkez gibi etnik isimlerinin kullanılmasını yasakladı. Dipnot: Özerdim, sayfa 93. Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal halka hitaben yaptığı konuşmalarda Kürtlerden ismen söz etmedi. 1925 Kasım'ında meclisin açılış konuşmasını yaparken doğudaki isyanı irticai bir cereyanı, efkar ve bir silsile-i istihzaratın. Dipnot: ASD cilt 1 sayfa 356. Yani gerici bir fikir akımı ve bir dizi hazırlığın sonucu olarak gösterdi. Büyük Nut'un sonunda bu isyanı, Cumhuriyet rejimine çağdaş yenileşmeye karşı cahillik, bağnazlık ve bir türlü düşmanlık ayağa kalkması diye tanımlayıp, terakkiperver Cumhuriyet fırkasını isyancılara umut vermekle suçladı. Dipnot, Nutuk sayfa 594. Şeyh Said'in Kürtleri ayaklandırmak için dini söylemi kullandığı doğrudur. Ne var ki hilafetin kaldırılmasından çok önce, o ve diğer birçok Kürt lider kendi halklarına ayrı bir yönetim isteyerek bu projenin gerçekleşmesi için yabancılardan yardım istemeye çabalamıştı. Mustafa Kemal iktidara gelişinden önce ortaya çıkmış olan Kürt sorununa herhangi bir çözüm getirememişti. Bu konuyu da öteki yönetim sorunlarıyla birlikte çözmesi için İsmet Paşa'ya bırakmıştı. Mustafa Kemal daha çok ülkesini çağdaş uygarlık düzeyine çıkartması için gerekli olan kültür devrimiyle ilgileniyordu. 1927 yılında Takrir-i Sükun Kanunu'nun devrimci değişimlerin yaşandığı bir dönemde kaçınılmaz bir gereklilik olarak savunacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 595. Şeyh Said isyanı tek parti yönetiminin uygulanmasını ve kültürel değişimi hızlandırmıştı. Ne var ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yılların gösterdiği gibi Türkiye'de çok derin kültürel değişimlerin yaşanmadığı dönemlerde bile demokrasiyle iyi yönetimin birlikte sürdürülmesi zor olmuştur. 1925 yılında ise çok daha zordu. Halkın büyük çoğunluğu okur yazar değildi ve eşit haklara sahip değildi. Yeniden yapılandırma henüz başlamaktaydı. Yoksulluk kolayca şiddete dönüşüveriyordu. Mustafa Kemal muhafazakar bir devrimciydi. Medeniyet ile huzur ve asayişin birbirinden ayrılmadığına inanıyordu. Dipnot, ASD Cilt 1 sayfa 362. Her ikisini birden istiyordu.